Elimizdeki kaynaklara göre yapay zeka uluslararası ilişkilere inanılmaz bir hız katıyor. Ama sana ilginç bir çelişki sunacağız. Yapay zeka liderlere saniyeler içinde veri sağlarken aslında doğru karar verme yeteneklerini zayıflatıyor olabilir mi?
Kesinlikle olabilir.
Önümüzde Abu Dhabi'deki Bridge zirvesinden notlar ve Time dergisinin analizleri var. Bu sohbette sana yapay zekanın diplomatik krizleri nasıl körükleyebileceğini,
hatta küresel güç haritasını nasıl yeniden çizdiğini
ve neden dünyanın büyük bir kısmını dijital bir çölün ortasında bırakma riski taşıdığını göstereceğiz.
Aynen öyle. Senin için bu karmaşık konuyu 3 temel soru etrafında aydınlatalım diyorum. Birincisi, hız doğruluğu öldürüyor mu?
İkincisi, teknoloji sahnesinde ABD ve Çin'in yanına gerçekten üçüncü bir süper güç mü ekleniyor?
Ve üçüncüsü, ki belki de en önemlisi, yapay zeka küresel adaletsizliği nasıl daha da derinleştirebilir?
O zaman ilk konuyla başlayalım. Gerçekten de filmlerden fırlamış gibi. Liderler. Yani belki de milyonlarca hayatı etkileyecek kararları, doğruluğundan emin bile olmadıkları bilgilere dayanarak saniyeler içinde almak zorunda kalıyor.
Evet, Muhammed Bin Zayed, Yapay Zeka Üniversitesi'nden Profesör Elizabeth Churchill'in bu konudaki tespiti var ki gerçekten çok çarpıcı.
Ne diyor tam olarak?
Bunun basit bir teknik hata değil, diplomatik araçların tasarımında bir sorun olduğunu söylüyor. Yani sorun yapay zekanın kendisinde değil, onu kullanma biçimimizde.
Anladım. Kriz anında bir liderin önüne yapay zeka ile üretilmiş sahte bir rapor veya yanıltıcı bir görüntü geldiğini düşünelim.
İşte Churchill'in uyarısı tam da bu. Liderin bunu ayırt edecek zamanı olmayabilir. Bu yüzden de önerdiği çözüm çok kritik. Sorgulanabilir yapay zeka sistemleri.
Peki bu sorgulanabilir yapay zeka tam olarak neye benziyor? Yani liderin ekranında bir uyarı ışığı falan mı yanacak?
Aslında buna çok yakın bir fikir. Churchill, filigranlama yani dijital iz bırakma sistemlerinin altını çiziyor.
Filigranlama.
Şöyle düşün, sahte bir haberin veya raporun üzerine tıpkı bir banknottaki gibi basit bir araçla anında fark edilebilecek dijital bir sahtedir damgası vurulması.
Bu çok mantıklı.
Bu, liderin o bilgiye güvenip güvenemeyeceğini saniyeler içinde anlamasını sağlar. Yani bilgi bombardımanı altında güvenilirliği teyit etmek artık bir lüks değil, bir zorunluluk.
Bir an durup düşünelim. Bu gelecekteki bir krizde bir liderin danışmanları yerine bir yapay zeka asistanının fısıldadığı şeye göre hareket edebileceği anlamına geliyor. Oldukça ürkütücü.
Ve bu hız doğruluk kriziyle en iyi başa çıkanlar küresel sahnede avantaj elde ediyor.
İşte bu da bizi doğrudan ikinci noktaya getiriyor. ABD ve Çin'in domine ettiği teknoloji haritası bu yeni dinamiklerle nasıl değişiyor?
Tam da bu noktada veri madenciliği devi Palantir Technologies'den Noam Persky'nin analizi devreye giriyor. Persky'ye göre o uzun süredir alıştığımız iki kutuplu dünya,
yani ABD ve Çin.
Evet, o dünya artık geçerli değil. Yaptığı devasa ve istikrarlı yatırımlarla Orta Doğu, özellikle de Körfez ülkeleri, üçüncü bir kutup olarak yükseliyor.
Bu çok güçlü bir iddia ama bazı analistler hani Orta Doğu'nun Silikon Vadisi gibi bir üretici ekosistemden ziyade büyük bir teknoloji alıcısı olduğunu söylüyor. Persky buna ne diyor?
Harika bir nokta. İşte işin ilginç tarafı burada ortaya çıkıyor. Persky'ye göre mesele sadece teknolojiye sahip olmak değil.
Nedir peki asıl mesele?
Şöyle uyarıyor. Asıl mesele o teknolojiyi terörle mücadele, insan güvenliği ve küresel rekabette kendi kültürüne uygun şekilde nasıl uyguladığındır.
Yani teknolojiyi alıp kopyala yapıştır yapamazsın diyor.
Aynen öyle. Teknoloji bir yazılım paketi gibi değil. İhraç edildiği kültürün dinamiklerine, toplumsal yapısına uyum sağlamak zorunda. Başarının anahtarı da bu uygulama becerisinde yatıyor.
Persky'nin bu kültüre uyum uyarısı aslında kaynaklardaki son ve belki de en kritik soruna kapı aralıyor.
Veri çölleri sorununa.
Evet, teknoloji sadece bir kültürden diğerine kopyalanamıyorsa, peki ya verinin kendisi sadece tek bir kültür yansıtıyorsa ne olur?
Tam olarak öyle. Afrikalı veri girişimi Amini'nin kurucusu Kate Kalot'un eleştirisi tam da bu merkezde. Silikon Vadisi'nin o herkese uyan tek tip modelinin Afrika gibi, küresel güney gibi veri altyapısı zayıf bölgeleri nasıl tamamen göz ardı ettiğini anlatıyor.
Yani bu şey gibi mi? Afrika'daki bir çiftçi için tasarlanmış bir tarım uygulamasının Kaliforniya'daki hava koşullarına göre tavsiye vermesi gibi bir durum mu?
Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. Ve en büyük tehlike de şu, eğer yapay zeka sistemleri sadece Batı'nın verileriyle eğitilirse, dünyanın geri kalanı için üretilen çözümler kaçınılmaz olarak ön yargılı ve işlevsiz kalacak.
Korkunç bir durum.
İşte bu yüzden Kalot'un yerelleştirilmiş veri ekosistemleri kurma çağrısı hayati önem taşıyor. Aksi halde mevcut dijital uçurum daha da derinleşecek.
O zaman senin için bugünkü incelememizi özetleyelim. Kaynaklardan çıkan 3 önemli gerçek var. Birincisi, yapay zekanın getirdiği hız, liderler için bir karar verme krizine dönüşme riski taşıyor.
Doğru. İkincisi, teknoloji sahnesine sadece parasıyla değil, uygulama becerisiyle de öne çıkan Orta Doğu, üçüncü bir güç merkezi olarak giriyor.
Ve son olarak, eğer dikkatli olmazsak, yapay zeka, küresel güney için bir veri çölü yaratarak küresel eşitsizliği daha da arttırabilir.
Bu da akla senin için şu önemli soruyu getiriyor. Bütün bu kaynaklar, yapay zeka çağında tek sigortamızın insan gözetimi ve eleştirel düşünce olduğunu vurguluyor. Peki, teknoloji her şeyi baş döndürücü bir hızla ileri sararken, bizler, doğru kararları alabilmek için gereken o yavaşlama, derin düşünme ve sorgulama becerilerini hem bireysel hem de toplumsal olarak nasıl koruyup geliştirebiliriz?